Ayrım 23.
Kabul etmek tembel iletişimcinin bir göstergesidir. Başkalarıyla ilgilenirken yapabileceğiniz en tehlikeli şey budur. 3 mil adası bunun iyi bir örneğidir. The New York Times'daki rapora göre nükleer tesisin kapanmasıyla sonuçlanan kazaya yol açan problemler, fabrika yönetiminde kullanılan yönergelerle açıklanmıştır. Fakat yönergelerde kesin olarak kimin hangi işin yapılmasından sorumlu olduğu yer almamaktadır. Bunun yerine bazı işlere bazı kimselerin bakacağı kabul edilmiştir. Sonuç Amerika tarihindeki en büyük nükleer kazadır. Dilimizin önemli bir kısmı genelleme ve kabullerden başka bir şey değildir. Bu çeşit tembel dili kullanmak gerçek haberleşmenin önemli bir kısmını yok edecektir. Birisi size kendisini rahatsız eden şeyi açık ve kesin olarak anlatabilirse, siz de onun ne istediğini anlayabilir, ona yardımcı olabilirsiniz. Kişi belirsiz deyim ve genellemeler kullanırsa, siz de onun zihinsel bulanıklığı içinde kaybolursunuz. Etkili iletişimin anahtarı bu bulanıklığı yok etmektir. Çok genel ve tembel bir dil kullanarak gerçek iletişimi sabote etmenin sayısız yolu vardır. Etkili iletişimde bulunmak istiyorsanız, muğlak ifadelerle karşılaştığınızda, bunlara kesinlik kazandırabilmek için hangi soruların sorulması gerektiğini öğrenmek ve bu duruma daima hazır olmak zorundasınız. Dili yanlış anlaşılmalara neden olmayacak şekilde kullanmanın amacı, mümkün olduğu kadar fazla bilgi elde etmektir. Karşınızdaki kişinin iç deneyim temsiline ne kadar yaklaşabilirseniz, değişmeyi o kadar çok etkileyebilirsiniz. Sözel muğlaklıkla başa çıkmanın bir aracı da kesinlik modelidir. Bu model iki elinizle en iyi şekilde gerçekleştirilebilir. Diyagramı ezberleyebilmek için birkaç dakikanızı ayırın. Önce sol elinizi gözlerinizin sol tarafına yerleştirin. Çünkü bu durumda görsel bilgi en iyi ve en kolay şekilde depolanabilir. Her defasında bir parmağınıza bakın ve aradaki kelimeleri tekrar tekrar söyleyerek ezberleyiniz. Sol eliniz bittiğinde sağ elinize geçin. Bu sürecin sonunda ifadeler zihninize çok açık bir biçimde yerleşmiş olmalıdır. Her parmağınıza bakışınızda ilgili kelimeler otomatik olarak zihninizde canlanıncaya kadar ezberleme işine devam ediniz. Sol el, küçük parmak, hepsi, her biri, asla, yüzük parmağı, yaparsanız ne olur, nedeni ya da önlemi nedir, orta parmak, hangi kesinlikle, işaret parmağı, kesin olarak kim ya da ne, baş parmak neye göre? Sağ el. Baş parmak aşırı fazla, aşırı sayıda, aşırı pahalı. İşaret parmağı isimler. Orta parmak fiiller. Yüzük parmağı meli, malı, memeli, mamalı, ebilemez. Küçük parmak genellemeler. Kelime ve deyimleri zihninize yerleştirdiniz. Şimdi de onların anlamlarını açıklayalım. Kesinlik modeli dilde en çok yapılan hataların bir kısmını düzeltmemize yardımcı olur. Bu model çoğunlukla içine düştüğümüz tehlikeli hatalardan bazılarının haritasıdır. Modelin ana fikri onlarla nasıl karşılaştığımıza dikkat etmek ve onları daha kesin bir yöne tekrar yönlendirmektir. Bu bize kişilerle olan kaynaşmamızı koruyarak onlardaki bozulmaların, genellemelerin, anlamlarını daha nitelikli hale sokma yeteneği kazandırır. Önce küçük parmaklardan başlayalım. Sağ elinizde genellemeler, sol elinizde hepsi, her biri, asla kelimeleri vardır. Genellemeler gerçeği yansıttıklarında iyidir. Herkesin oksijene ihtiyacı vardır ya da çocuğumuzun okulundaki tüm öğretmenler kolej mezunudur derseniz bu ifadeler gerçeği yansıtırlar. Fakat genellemeler pratikte daha çok muğlak bölge içinde yer alır. Sokakta gürültü yapan bir grup çocuk görünce şimdiki çocuklar çok saygısız ya da işçilerinizden birisi tembellik ettiğinde ben bunların için para veriyorum, bunların hiçbirisi çalışmıyor dersiniz. Her iki durumda da ki Biz bu tür genellemeleri çok kullanırız. Sınırlı bir doğrudan yola çıkarak genel bir yanlışa ulaşıyoruz. O çocuklar gürültücü olabilir ama hepsi öyle değildir. Bu nedenle bir genelleme duyduğunuzda hemen kesinlik modeline başvurun. Cümleyi tekrarlayın, genel niteleyicinin üzerinde durun. Tüm çocuklar saygısız mıdır? Hemen kendi kendinize hepsi mi diye sorun. Cevabınız tahmin ederim değildir. Sadece bu çocuklar yaramaz olabilir olacaktır. Ya da benzer şekilde sizin işçileriniz asla çalışmaz dendiğinde asla mı diye sorun. Cevabınız bu gerçek olmayabilir. Belki o işçi tembeldir fakat bu niteleme diğerleri için doğru olmayabilir şeklinde olacaktır. Şimdi de komşu iki parmağı yan yana getirelim ve meli, memeli, ebilemez gibi kısıtlayıcı kelimeleri sınayalım. Birisi size bir işi yapamayacağını söylerse o beynine ne sinyali gönderiyor? Bu kısıtlayıcı bir sinyaldir ve işin yapılamayacağını garanti eder. Bu kişilere niçin yapamayacağını ya da yapmak zorunda olduğu bir işi niçin yapmak istemediğini sorarsanız bazı cevaplar vereceklerdir. Bu kısır döngüyü kırmanın yolu yapabilmiş olsaydın ne olurdu şeklinde soru sormaktır. Bu soru onların daha önce farkına varmadıkları olanakların ve eylemlerin olumlu, olumsuz yan ürünlerini göz önüne almalarına neden olacaktır. Aynı süreç sizin iç haberleşmeniz için de geçerlidir. Kendi kendinize bunu ben yapamam dediğinizde hemen yapabilseydim ne olurdu sorusunu sormanız gerekir. Cevabınız yapabileceğiniz eylemlerin ve hislerin olumlu bir listesi olacaktır. O yeni bir olabilirlik temsili ve dolayısıyla yeni bir durum, yeni eylemler, yeni sonuçlar yaratacaktır. Bu sorunun sadece sorulması, işin yapılmasını daha mümkün kılacak şekilde fizyolojinizi ve düşüncenizi değiştirmeye başlayacaktır. Bunun da ötesinde, benim şu anda bu işi yapmama ne engel oluyor sorusunu da sorabilirsiniz. Bu sorunun cevabı da değiştirmeniz gereken şeyler hakkında daha açık fikre sahip olmanızı sağlayacaktır. Şimdi fiilleri gösteren orta parmaklara geçin ve kesin olarak nasıl sorusunu sorun. Beynin verimli çalışması için açık sinyallere ihtiyacı olduğunu hatırlayın. Muğlak dil ve muğlak düşünce beyni sersemletecektir, kalınlaştıracaktır. Birisi çöküntü içindeyim derse sadece saplantı durumunu tanımlamış oluyor. O size kesin olarak herhangi bir şey anlatmıyor. Olumlu bir şekilde çalışabileceğiniz herhangi bir bilgi vermiyor. Muğlaklığı kırarak saplantı durumundan çıkın. Birisi çöküntü içindeyim derse kesin olarak nasıl bir çöküntü içinde olduğunu ve kendini bu şekilde hissetmesinin nedenini sorun. Onu daha kesin bir duruma getirdiğinizde genellikle bir kesinlik modelinden diğerine geçmelisiniz. Bu nedenle bir kişiden daha kesin olmasını isterseniz o size işimde daima elim ayağıma dolaşıyor şeklinde cevap verebilir. Bir sonraki soru ne olacaktır? Bu genel bir gerçek midir? Muhtemelen değildir. Onun için siz işinizde daima eliniz ayağınızda dolaşıyor mu şeklinde bir soru daha soracaksınız. Muhtemelen yo hayır her zaman değil şeklinde bir cevap alacaksınız. Daha kesin olmaya çalışarak muğlaklığı yener ve çözmeniz gereken asıl sorunu tanımaya başlarsınız. Genellikle bir kişi küçük bir konuda eli ayağına dolaşınca bu olayı sadece kendi zihninde çok büyük bir hataymış gibi sembolize eder. Şimdi de işaret parmaklarınızı bir araya getirin. Bunlar isimleri ve kesin olarak kim ya da ne sorularını temsil ederler. Herhangi bir genel cümlede kişi, yer, eşya ismi duyduğunuzda kesin olarak kim ya da ne sorularıyla karşılık verin. Aynen fiillerde olduğu gibi burada da muğlak dünyadan gerçek dünyaya gidiş vardır. Sadece birisinin kafasında var olan genel bir bulutla herhangi bir şey yapamazsınız. Oysa gerçek dünya ile ilgilenebilirsiniz. En kötü muğlaklıklardan birisi de belirsiz isimlerdir. Onlar beni anlamıyorlar ya da bana eşit şans vermiyorlar gibi cümleleri sık sık duyarız. Kesin olarak onlar kimlerdir? Büyük bir organizasyon ise muhtemelen bu kararı veren bir kişidir. Onlar gibi belirsiz bir dünyaya takılıp kalmaktansa gerçek kararları veren gerçek kişileri bulmak daha iyidir. belirsiz, isimsiz onlar kavramı sorumluluktan kaçmanın en kötü yolu olabilir. Onların kim olduğunu bilmiyorsanız, kendi durumunuzu değiştiremeyeceğinizi ve çaresizlik içinde olduğunuzu hissedersiniz. Kendinizi kesinlik üzerinde yoğunlaştırırsanız, kontrolü tekrar ele geçirebilirsiniz. Birisi planınız bir işe yaramayacak derse, onların probleminin kesin olarak ne olduğunu öğrenmelisiniz. Evet, işe yarayacak şeklindeki bir kanıtlama da kaynaşmayı sağlamayacak ya da durumu çözmeyecektir. Genellikle bu planın ancak bir kısmıdır. Tüm planınızı yeniden düzenlemeye çalışırsanız radarsız uçan bir uçağa benzersiniz. Probleminiz hariç her şeyi göz önüne alıyor olabilirsiniz. Probleminizi belirler ve onunla ilgilenirseniz sizi değerli değişikliklere götürecek yoldasınız demektir. Harita gerçek bölgeyi ne kadar iyi temsil ederse değeri o oranda artar. Bölgenin yapısını ne kadar iyi anlarsanız değiştirme gücünüz o oranda artacaktır. Kesinlik modelinin son kısmı için baş parmaklara bakalım. Parmaklardan biri aşırı fazla, aşırı sayıda, aşırı pahalı derken diğeri neye göre demektedir. O genellikle keyfi bir yapıdır, yani beyninizin içinde bir yere yerleştirilmiştir. 2 haftadan fazla süren bir tatil işten çok fazla uzak kalmaktır diyebilirsiniz. Çocuklarınızın istediği 6 milyon liralık bir ev bilgisayarının çok pahalı olduğunu düşünebilirsiniz. Genellemelerinizin dışına ancak karşılaştırma yaparak çıkabilirsiniz. İşten 2 hafta uzak kalmanız tam dinlenmiş ve işinizi en iyi yapabilecek şekilde dönerseniz yerinde bir harekettir. Hiçbir işe yaramayacağını düşünüyorsanız ev bilgisayarı çok pahalı olabilir. Onun değerli bir öğrenme aracı olduğunu düşünürseniz belki de milyarlarca liraya değer. Bu yargılara ussal olarak varabilmeniz için geçerli karşılaştırma noktalarına sahip olmanız gerekir. Kesinlik modelini kullanmaya başladığınızda bunları doğal olarak kullandığınızı göreceksiniz. Örneğin ara sıra birileri bana, sizin semineriniz çok pahalı der. Ben de neye göre pahalı olduğunu sorarım. O da bana genellikle şimdiye kadar katıldığım diğer seminerlere göre cevabını verir. Sonra ben de ondan kesin olarak hangi semineri kastettiğini öğrenir ve kesin olarak o seminer benim seminerime nasıl benziyor diye sorarım. O da gerçekten de benzemiyor diye cevap verir. Enteresan, benim seminerimin harcanan para ve zamana değer olduğunu hissetseydin neler olurdu? Nefes alma şekli değişir ve gülerek, bilmiyorum, herhalde iyi şeyler hissederdim. Senin bu şekilde hissedebilmen için seminerimde kesin olarak ne yapabilirim? Şu şu konulara daha çok zaman ayırırsanız muhtemelen o konularda kendimi daha iyi hissederim. Peki o konulara daha çok zaman harcarsam seminer için harcadığın para ve zamana değdiğine inanır mısın? Başını sallayarak kabul ettiğini belirtir. Bu konuşmada ne olmuştur? İlgileneceğiniz gerçek dünyayı kesin noktaları bulduk. Genellemeler dizisinden kesinlikler dizisine geçtik. Kesinlikleri yakalayınca soruna çözüm getirebilecek bir yol bulabildik. Hemen hemen tüm iletişim çeşitlerinde izlenecek yol budur. Anlaşmaya giden yolu kesin bilgi açar. Bundan sonraki birkaç gün içinde kişilerin kullandığı dile dikkat ediniz. Genellemeleri kesin olmayan isim ve fiilleri tanımaya çalışınız. Bunlarla nasıl başa çıkarsınız? Televizyonunuzu açınız ve bir röportaj programı izleyiniz. Burada kullanılan muğlaklıkları tanımaya çalışınız ve ihtiyacınız olan kesin bilgiyi TV'den nasıl elde edebileceğinize ilişkin sorular sorun. İşittiğinizden emin olmak için yukarıdakilere ek bazı usuller üzerinde duralım. İyi, kötü, daha iyi, daha kötü gibi bir çeşit değerlendirme ya da yargı bildiren kelimeleri kullanmaktan sakınınız. Kötü bir fikir. Tabağınızdaki her şeyi yemek iyidir gibi ifadeleri duyduğunuzda kime göre ya da nereden biliyorsunuz şeklinde karşılıklar verebilirsiniz. Bazen insanlar neden ve etkiyi birleştiren ifadeler kullanırlar. Yorumları beni deli etti ya da gözlemleriniz beni deli etti ya da gözlemleriniz beni düşündürdü gibi ifadeler kullanabilirler. Böyle ifadeleri duyduğunuzda XY'ye kesin olarak nasıl neden oluyor diye sorarsanız, siz daha iyi bir iletişimci ve daha iyi bir modelleyici olursunuz. Üzerinde durulması gereken bir diğer nokta da fiilleri göz önüne alarak okumadır. Birileri onun beni sevdiğini biliyorum ya da size inanmadığımı düşünebilirsiniz gibi sözler söylediğinde bunu nasıl anladınız şeklinde soru sormalısınız. Son nokta da dikkatinizi verebilmek için harika bir neden olan biraz daha kurnaz olmayı öğrenmektir. Dikkat, ifade, neden gibi kelimelerin ortak işlevleri nedir? Evet, bunlar isimdir. Fakat bunları dış dünyada bulamazsınız. Siz hiç dikkat gördünüz mü? O bir kişi, yer ya da eşya değildir. O gerçek düşünme sürecini tanımlayan bir fiil olarak kullanılır. İsimleştirmeler kelimelerin anlamlarını kaybetmiş şekilleridir. Bunlardan herhangi birisini duyduğunuzda süreci tersine çevirmelisiniz ki deneyiminizi değiştirme ve tekrar yönlendirme gücünü kazanabilirsiniz. Birisi deneyimimi değiştirmek istiyorum derse onun söylediğini tekrar yönlendirmenin yolu neyi denemek istiyorsunuz sorusunu yöneltmektir. Birisi sevmek istiyorum derse nasıl sevilmek istiyorsun ya da sevilmek nedir şeklinde sorular sormak gerekir. İki şekil arasında kesinlik kazandırma açısından bir fark var mıdır? Elbette vardır. Doğru sorular sorarak doğrudan iletişimde bulunmanın başka yolları da vardır. Bir tanesi sonuç çerçevesidir. Birisine sizi rahatsız eden ya da yanlış olan şey nedir diye sorduğunuzda sadece uzun bir nutuk dinlersiniz. Ne istiyorsunuz ya da nasıl değiştirmek istiyorsunuz şeklinde sorarsanız, konuşma şeklinizi sorundan çözüme doğru yönlendirmiş olursunuz. Ne kadar sıkıntılı olursa olsun herhangi bir durumda ulaşılacak istenilen bir sonuç vardır. Sizin amacınız yönünüzü sorundan uzaklaştırmak, çözüme çevirmektir. Bunu doğru sorular sorarak gerçekleştirin. Bunun içinde çok sayıda soru vardır. SDP'de sonuç soruları aşağıdaki şekildedir. Ne yapmak istiyorum? Amaç nedir? Niçin buradayım? Sizin için ne yapmak istiyorum? Kendim için ne yapmak istiyorum? İşte size önemli bir çerçeve daha. Niçin soruları yerine nasıl sorularını tercih ediniz? Niçin soruları, nedenlere, açıklamalara, haklı göstermelere ve özürlere ulaşmanızı sağlar. Fakat bunlar genellikle yararlı bilgi değildir. Çocuklarınıza cebirle niçin sorunları olduğunu sormayın. Onlara daha iyi yapabilmeleri için nelere ihtiyaçları olduğunu sorun. Adamlarınıza sizin istediğiniz bir anlaşmayı niçin yapmadıklarını sormayın. Gelecek sefere anlaşmayı kesin olarak yapabilmek için nasıl değişebileceğini sorun. İyi iletişimciler bazı şeylerin niçin iyi gitmediğine ilişkin akılcı açıklamalarla ilgilenmezler. Onlar nasıl doğru yapılacağını bulmaya çalışırlar. Doğru sorular sizi bu yöne götürecektir. Bizi 5. bölümde incelediğimiz başarının 7 yalanı inançlara geri götürecek son bir noktaya daha değinmek istiyorum. Diğerleri ve kendinizle olan tüm iletişiminiz, her şey bir amaç için olur prensibinden kaynaklanır ve bunu kendi sonuçlarınıza hizmet edecek şekilde kullanabilirsiniz. Bu da sizin iletişim ustalıklarınız başarısızlığı değil geri beslemeyi yansıtmalıdır anlamına gelir. Parçaları yerine koyma bilmecesi çözerken bir parça yerine uymazsa genellikle bunu bir başarısızlık olarak ele alıp bulmacayı çözmekten vazgeçemezsiniz. Bunu bir geri besleme olarak ele alır ve size daha uygun gelen bir diğer parçayı denersiniz. Aynı genel kuralı iletişiminizde de kullanmak sizin lehinizedir. İletişimde hemen her problemi dönüştürecek kesin bir soru ya da ifade vardır. Göz önüne aldığımız genel prensipleri uygularsanız her durumda dönüştürme yeteneğine sahip olacaksınız. Bölüm 13. Ahengin Sihri. Sizi anlayan bir arkadaşınız yaratır. Romain Rolland. Bir diğer kişiyle bütünüyle eş anlı hareket ettiğiniz bir anı düşünün. Bu kişi bir arkadaşınız, sevgiliniz, aileden bir kişi ya da tesadüfen karşılaştığınız birisi olabilir. O ana geri dönün ve sizi o kişiyle bu kadar akortlu yapan etkenleri düşünün. Şans eseri benzer şekilde düşünüyor ya da belirli bir deneyim, kitap ya da film hakkında aynı şeyleri hissediyorsunuzdur. Dikkat etmemiş olabilirsiniz fakat nefes alışınız ya da konuşmanızın paterni aynı olabilir. Benzer geçmişe ya da benzer inançlara sahip olabilirsiniz. Neden olursa olsun bu durum aynı temel öğenin yani ahengin bir yansımasıdır. Ahenk bir başkasının dünyasına girme yeteneği, ona anladığınızı hissettirmek yani onunla kuvvetli bir bağa sahip olmaktır. Dünya haritanızdan çıkıp bütünüyle onun dünya haritasına gitme yeteneğidir. Temeli de başarılı iletişimdir. Ahenk diğer kişilerle birlikte sonuç üretmenin asıl aracıdır. Hatırlarsanız başarının 7 yalanı bölümünde en önemli kaynağımızın insanlar olduğunu söylemiştik. Ahenk bu kaynağa ulaşmanın yoludur. Yaşamınızdan ne isterseniz isteyin doğru kişilerle ahengi geliştirebilirseniz siz onların, onlar sizin ihtiyaçlarınızı karşılayabilirler. Ahenk oluşturabilme yeteneği bir insanın sahip olabileceği en önemli ustalıklardan birisidir. İyi bir yorumcu, iyi bir anne baba, iyi bir inandırıcı ya da iyi bir politikacı olabilmek için ahenk gereklidir. Ahenk insanlar arasında güçlü bağlar ve gönüllü ilişkiler oluşturma yeteneğidir. Birçok kişi hayatı çok karmaşık ve zor yapar. Oysa yaşamın böyle olması zorunlu değildir. Bu kitapta öğreneceğiniz tüm ustalıklar gerçekte diğer insanlarla daha iyi ahenk oluşturmakla ilgilidir. Diğerleriyle ahenk içinde olmak herhangi bir görevi daha basit, daha kolay ve daha zevkli yapacaktır. Ne yapacağınız, ne göreceğiniz, ne yaratacağınız, ne paylaşacağınız, hangi yaşam deneyimine sahip olacağınız önemli değildir. İster 1 milyon dolar kazanmak, isterse ruhsal bir arzunuzu gerçekleştirmek isteyin, bu amaçlarınızı daha kolay ve daha çabuk gerçekleştirmenize yardımcı olacak birileri mutlaka vardır. Bir başkası oraya daha hızlı ya da daha etkili nasıl gidileceğini bilir ya da daha kolay ulaşmanız için size yardımı dokunacak bir şeyler yapabilir. Bu kişinin yardımcı olmasını sağlamanın yolu, ahengi yani kişileri birleştiren ve aynı şekilde hissetmelerini sağlayan sihirli bağı oluşturmaktır. Duyabileceğiniz en kötü basma kalıp sözü duymak ister misiniz? Zıt kutuplar birbirini çeker. Yanlışların birçoğunda olduğu gibi burada da doğru olan bir yön vardır. Kişilerin yeteri kadar ortak yönü varsa farklı öğeler olaya bir miktar heyecan katacaktır. Fakat genel olarak sizi kim çeker, yani kim çekici gelir, kiminle birlikte vakit geçirmek istersiniz? Farklı ilgi alanları olan, siz uyurken oynamak, oynamak isterken uyumak isteyen, yani her konuda aynı fikirde buluşmadığınız birisini mi ararsınız? Şüphesiz aramazsınız. Size benzeyen birilerini ararsınız.